Ayrım 24.
Joe ile evlendikten sonra Cumhuriyetçi Parti örgütüne yazılmıştı. Ofis dışındaki çoğu zamanını parti toplantılarına katılarak, onlar için para toplayarak ya da bazen kendilerinin de konuşmacı olarak katıldığı konferanslar düzenleyerek geçiriyordu. Kendini bayağı kaptırmıştı bu işe. Joe karısının bu etkinliğinden hoşnuttu. Onunla birlikte Beyaz Saray'da davetlere katılıyor, senatörlerle, bakanlarla tanışıyordu. Aylin, başkan dostu olmanın, ülkeyi idare eden güçlerin yakın çevresinde dolaşmanın fiyakasının, şanının keyfini sürerken kocası da bu çevrelerden iş çıkarma hayalleri kuruyordu. Memnuniyetlerinin nedenleri değişik de olsa her ikisi de mutlu ediyordu bu etkinlikler. Ama yine ortak payda da birleşemiyorlardı. Çünkü Joe rakip partiye kayıtlı koyu bir demokrattı. Yeni evlerini döşeme heyecanının ve parti çalışmalarının yanı sıra Aylin'i o günlerde mutlu eden bir başka şey de rahibe Nancy'nin tamamen iyileşmesi olmuştu. Kadının dilini çözüp konuşturabildikten sonra Nilüfer'e telefon açmıştı. "Bak Nilüfer, ben senin misafirlerini ağırlayıp duruyorum yıllardır hiç gocunmadan. Şimdi sen benim bir misafirimi ağırlayacaksın," demişti. "Kimi yolluyorsun başıma?" "Sister'ı." "O da kim?" "Sister Nancy canım, şu tedavi ettiğim rahibeyi." "Konuşmayan heykeltıraş mı?" "Ta kendisi." "Ne yapacağım ben onu? Burada sıkılır o." "Hiçbir şey yapman şart değil. Adana'daki evde bir oda ver, yeter. Nancy tarlada çalışacak." Nilüfer'in nutku tutulmuştu. Aylin o kadar ısrar ediyordu ki hayır da diyemiyordu. Sonuçta Nancy elinde eski ve küçük valizi Adana'ya gelmiş ve bahçe katında bir odaya yerleşmişti. Her gün güneş doğarken kalkıyor, köylülerle birlikte inekleri sağıyor, tavukların altından yumurtalarını alıyor, kahvaltı sofrası kuruyor, sütlü kahvesini içerken de Kasım Bey'le uzun sohbetlere girişiyordu. Sonra da kamyonetin kasasına oturup köylülerle birlikte tarlaya gidiyordu pamuk toplamaya. Kilo almış, güneşten yanmıştı. Tek tük Türkçe kelimeler paralıyordu İskoç aksanıyla. Çaya tay, süte süt, suya sü diyordu. Gülmekten kırılıyordu köylüler. Hayatı boyunca beğenmediği saçları kızıl kızıl parlıyordu sabah güneşiyle. Kasım Bey'in kahyası Hüseyin Ağa hiç böyle çalışkan ve güler yüzlü bir kadın tanımadığını düşünüyordu. Üstelik çok da ciddiydi. Gavur olmasına rağmen elbisesinin etek boyları neredeyse ayak bileklerine, kol boyları da dirseklerine iniyordu. Hep sade ve derli toplu giyiniyordu. Hüseyin Ağa'nın karısı öleli 2 yıl olmuştu. Çocukları evlenip büyük şehirlere göçmüşlerdi. Yalnızlık çekmekteydi. "Hanımım, bu Sister Hanım'ın memlekette kocası var mıymış acaba?" diye sormuştu bir gün Nilüfer'e. "Yok, o bekar," demişti Nilüfer. Hüseyin Ağa pek bir dolanır olmuştu civarında. Nancy'nin geri dönmesine 10 gün kala, gözleri yerde, boynu yana bükük, dikilmişti Nilüfer'in karşısına. "Sen benim hanımımsın, halden anlarsın. Söyle bakalım Hüseyin Ağa." "Bu Sister Hanım buralara pek bir alıştı. Eli de işe yatkın." Susup durmuştu. Demişti Nilüfer. Ne geleceğini tahmin ediyor, hınzırlığından hiç yardımcı olmuyordu ağaya. "Diyordum ki acaba bu Sister Hanım gitmeyip kalmak ister mi? Yani kışı burada mı geçirsin? Siz rıza gösterirseniz hanımım, bu Sister Hanım'ı ben nikah edip..." Yine susmuştu ağa. "Bizim Sister'a evlenmemi teklif ediyorsun sen ağa." "Siz rıza gösterirseniz." "Benim rızam neye yarar? Sen bunu kendine sorsana." "Ben dil bilmem. Sen benim için soruver," demişti Hüseyin ağa. Nancy bu haberi duyunca önce inanamamıştı, sonra basmıştı kahkahayı. Kilisede rahibe yemin ettiği günden beri ne bu kadar çok ne de bu kadar içten gülmüştü. Nancy'nin bir rahibe olduğunu, onun nikahının Tanrı ile kıyılmış olduğunu, başka biriyle asla evlenemeyeceğini anlatmak bir türlü mümkün olamamıştı Hüseyin Ağa'ya. "Bu nasıl iş böyle?" deyip duruyordu. "Beni beğenmediyse, gönlü sevmediyse bir şey demem de Tanrı ile nikahlı olmak da neymiş öyle? Tövbe!" Rahibe Nancy kendi çok mutlu, çok sağlıklı ama arkasında kırık bir kalp bırakarak ayrılmıştı Adana'dan. New York'a döndüğünde Aylin'i kendi gibi sağlıklı ve mutlu bulamamıştı ne yazık ki. Aylin solgun görünüyordu. O kadar çok isteyerek aldığı evinde sorunları vardı. New York'un civcivli kalabalığına, gürültüsüne, patırtısına alışık olan Joe, dağ başındaki eve alışamamıştı bir türlü. Akşamları poker arkadaşlarını arıyor, devamlı surat asıyor ve eve taşıdığı film kasetlerini televizyona takıp saatlerce eski Hollywood filmlerini seyrediyordu. Aileen bu durumu anlayışla karşılamaya çalışıyordu ama tahammül edemediği Joe'nun kafasını West Hampton'daki evi satmaya takmış olmasıydı. New York dışında iki tane sayfi evine lüzum yok diye tutturmuştu. Evlerin biri dağda, diğeri deniz kenarında. Paraya mı ihtiyacımız var? Bırak dursunlar, diyordu Aylin. Dünya kadar vergi, aidat, bakım parası ödüyoruz boş duran eve. Yazık değil mi? Diye yanıtlıyordu Joe. Karı koca arasında bitmek tükenmek bilmeyen, paraya ilişkin sert konuşmalar olmaya başlamıştı. Joe, vergi borcu, ev tamiri faturaları ve yüksek mutfak giderleri ödemekten, Aylin de duymaya hiç alışık olmadığı bu tür şikayetlerden bıktığından yakınıyordu. Ve ne gariptir ki kader her ikisinin de önüne sürekli yeni münakaşalara yol açan yeni mülkler çıkarıyordu. Bedford'daki ev alındıktan sonra artacak parayla şehir içinde küçük bir daire almayı kararlaştırmışlardı. Aylin Joe'ya 75 East End'de kendine yeni satın aldığı muayenehanenin üst katındaki iki yatak odalı küçük apartman dairesini almasını önermişti. Joe bu öneriyi çok olumlu bulmuştu ama kızların yine itirazları vardı. Aylin kızlar yüzünden patlama noktasına gelmişti. Joe gerçi kızların oyuncağı olmuyor, kendi doğru bildiğini okuyordu ama sürekli işlerine karışmalarına da kesin tavır koymuyor, Aylin'e yönlendirdikleri haksız eleştirilere sert yanıtlar vermiyordu. Aylin'in canını sıkan bir başka şey de Bedford'da evin altına hazırladığı muayenesine henüz hiçbir hastanın gelmemiş olmasıydı. New York'taki ofisinde haftada 3 gün çalışıyordu. Haftada 3 günde yeni evinde hasta bakacağını düşünmüştü. Koskoca Bedford'da psikiyatra muhtaç kimse yoktu demek ki. Herkesin ruh sağlığı yerindeydi. Aslında bir duyuru, bir tanıtım yapmadığı takdirde kim duyup da gelecekti? Sadece birkaç arkadaşına, bir de yakın komşularına haber verebilmişti. Tanıtım masraf demekti. Masraf Joe ile yeni tartışmalara girmekti. Bu yeni eve taşındığından beri geliri de eskisi gibi değildi ki kendi karşılasın masraflarını. Keşke vazgeçmeseydi New York'taki iki iş gününden. Bedford yüzünden bazı hastalarını başka doktorlara devretmişti. Verilen hastayı geri almak kolay değildi. Hasta geri dönerdi dönmesine de meslek ahlakına sığmıyordu bir doktordan hasta almak. Ne diyordu kocası durmadan? Çok akıllı olabilirsin ama iş ve para konusunda hiç duyarlılığın yok. Yine haklı çıkıyordu Joe. Kaç kere ona Bedford'daki yeni hastaların sayısını belirlemeden New York'takileri başka doktorlara devretme demişti. Dinlememişti Joe'yu. Hiç kimseyi hiçbir zaman dinlemezdi ki. Yanlış da yapmazdı işin tuhafı. Ama işler eskisi gibi yürümüyordu bir süredir. Aylin artık hatalar yaptığını fark etmeye başlamıştı. Aylin hem meslek hayatının hem de Joe'nun ailesinin getirdiği gerginliklere alkol dozunu arttırarak göğüs germeye çalışıyordu. Birkaç kadeh beyaz şarap ya da buzlu gin tonik geçici olarak rahatlatıyordu onu. Ama bir gün sabrının son dayanma noktasına geldiğinde herhalde kötü şeyler olacaktı. O anı elinden geldiğince ertelemeye çalışıyordu. Joe ise karısının gerginliğine karşı bilerek ya da bilmeyerek bir duyarsızlık içindeydi. Ailenin vergi borçlarının ödenmesine katkılarının, evlerini ikisinin adına müştereken almış olmasının ve kendi ısrarıyla Tayyip'in okul parasını üstlenmesinin evliliklerinin selameti için yeterli olduğuna inanıyordu. Aylin'i en çok üzen de onun bu tutumuydu zaten. Bu sorunlar yetmezmiş gibi bir de tekila sorunu çıkmıştı ortaya. Aylin'in çocuğu gibi sevdiği Şivava cinsi köpeği bir türlü evin içinde çiş yapmamayı öğrenememişti. Günde 3-4 kere tuvalet ihtiyacı için sokağa çıkarılan köpeğin ara sıra evin çeşitli yerlerine de işeyi verdiği oluyordu tabii. Evin içine sık sık girip çıkan Ross ise yıllardan beri Joe'nun muhasebe işlerine bakan, hesaplarını tutan bir elemanıydı. Uzun yıllar bekar yaşayan Joe'nun evlenmesine son derece bozulmuştu. Sanki bu evlilikle evin içindeki konumu değişecek, eski etkinliği kalmayacaktı. Nitekim Joe'nun elemanı Ross ile Aylin'in adamı Nuri de birbirlerini hiç sevmediler. Mutfağın efendisi Nuri, Ross'un keyfince mutfağa girip çıkmasına, etrafı karıştırmasına, buzdolabını açıp kimseye sormadan Coca-Cola veya bira almasına, kendine çay kahve yapmasına ifrit oluyordu. Her seferinde ya bir laf ediyor ya da kötü kötü bakıyordu Rosa. Bu gergin hava yetmezmiş gibi bir gün Tequila, Ross'un oturma odasında bir köşeye bıraktığı dosyaların üzerine işiyiverdi. Ross özenle hazırladığı rakamların okunmaz hale geldiğini görünce kızılca kıyamet koptu. Olaya Joe da karıştı. Nuri'yi köpeği zamanında sokağa çıkarmamakla, Aylin'i de köpeğine terbiye vermemekle suçladı. Nuri, Ross'un dolapta bira, meşrubat bırakmadığından şikayet etti. Aylin, eve ait olmayan insanların sürekli evin içinde dolaşıyor olmasından yakındı. Ev halkı birbirine girdi. Bu gürültü ve patırtıdan tedirgin olan köpek, halıya bir kere daha işeyerek protestoda bulundu. 3 gün sonra Joe ve Aylin akşam yemeğine oturmak üzereyken koşa koşa odaya girdi Nuri. Yüzü bembeyazdı. Aylin Hanım, çok kötü bir şey oldu dedi Türkçe. Ne diyor Nuri diye sordu Joe. Köpek ezilmiş, Tequila, bir araba çarpmış. Aylin ve Joe yerlerinden fırladılar. Nuri içeri aldığı köpeğin üzerine Aylin görmesin diye bez örtmüştü. Köpeği kimin dışarı bıraktığı ve hangi arabanın çarptığı bulunamadı. Bu işi o kadın yapmıştır dedi Nuri Aylin'e. Aylin yemeden içmeden kesildi. Ross'un yüzüne bile bakmıyordu. Köpeği Ross öldürmüş olamaz Aylin dedi Joe. Biliyorum Joe ama elimde değil. O kadın sinirime dokunuyor. Kısa bir süre sonra Ross işini bıraktı ve Cates'lerin evine bir daha hiç gelmedi. Tequila vazifesini yaptı ve bu dünyadan gitti dedi Aylin tevekkülle. Ama hala Tequila için yastaydı. Bir gün Irene'den azar işitti. Benim küçük bebeğim öldü Aylin dedi Irene. Tek oğlumdu. Bir köpek için bu kadar üzülmen en azından bana karşı çok ayıp oluyor. Aylin bir tokat yemiş gibi oldu yüzüne. Bir ay sonra Tequila'nın yerine Toby alındı. Bir sabun köpüğü gibi bembeyaz ve kıvır kıvır tüylü kanişe, Aylin gözlerini örten beyaz perçemlerinden dolayı yıllar önceki sadık dostu Toby von Schweiren'ın adını verdi. Aylin'le Joe'nun en iyi anlaştıkları anlar seyahatte oldukları zamanlardı. Ev ortamından ve kızlardan uzak olduklarında hemen hemen hiçbir sorun çıkmıyordu aralarında. Yolculuk her ikisine de iyi geliyordu. Biraz da bu nedenle biraz Aylin'in son günlerdeki mutsuzluğunu göz önüne tutarak Joe her yıl Sirkus Festivali filme çekmek için görevli olarak gittiği Monaco'ya Aylin de birlikte götürmek istedi. Prince Rainer'in himayesindeki Sirkus Festival yaklaşık 3 hafta sürüyordu. O kadar uzun zaman hastaları bırakamam dedi Aylin. O halde sen son hafta gel. Zaten bütün davetler o haftaya rastlıyor dedi Joe. Bu teklif hoşuna gitti ailenin. Joe Avrupa'ya uçtuktan sonra biraz kafa dinler, kendime gelirim, rahatça hazırlanır giderim diye düşündü. Ama keyfini kaçırmak için Valeri hazırda bekliyordu. Sen babamla gitmiyor musun Aylin diye sordu telefonda. Hayır Valeri, ben 2 hafta sonra gideceğim. Neden? Ancak 2 haftada mı bitirebileceksin Monaco'da giyeceğin giysilerin alışverişini? Evet ve bütün alışverişi babanın kredi kartıyla yapıp her şeyi ona ödettireceğim dedi Aylin. Telefonu kapadığında sinirden titriyordu. Michelle'i aradı hemen. Bu kız beni deli edecek dedi. Sakinleştirici alayım mı ne dersin? Sakın ha dedi Michelle. Sen böyle şeylere pabuç bırakacak insan değilsin. Ne o, yaşlanıyor musun yoksa? Aylin telefonu kapadıktan sonra gidip aynaya dayadı burnunu. Hiç bu kadar yakından bakmamıştı kendine. Evet, yaşlanıyordu. Görmemezliğe de gelse, sık sık çok hoş olduğunu da söyleseler yaşlanıyordu. Kaçınılmaz bir gerçekti bu. Yüzünü gerdirebilir ya da silikonlatabilirdi. Geçici bir takım tedbirlere başvurabilirdi. Ama kendine tedaviye gelen, küçümsediği o zengin Amerikalı kadınlar gibi yüzünü gerdirse de, çektirse de yine yaşlanacaktı. Yaşlanma bunalımına girdiğinde o da bir psikoloğa başvuracak mıydı acaba? Bu gerçeği kabullenebilmek amacıyla. Belki de kadınlar için annesininki gibi erken ölüm en iyisiydi. Kocasının, çocuklarının, dostlarının gözünde hala genç ve güzelken. Bu endişesini kiminle paylaşabilirdi? Lori, Alex ve Tayyip'i anlayamazlardı. Onlar çok çok gençtiler. Nancy anlayamazdı, onun yaşamında yaş olgusu yoktu. Nilüfer güzel yüzünü parçaladığından beri yaşlanmak, güzellik veya çirkinlik onun indinde başka boyutlara bürünmüştü. Suzan anlayabilirdi ama o ölmüştü. Betin anlayabilirdi, Ayşe anlayabilirdi belki. Onlar da uzaklaydılar. Hayal meyal hatırladığı bir memleketteydiler. Çocukluğunun ilk gençliğinin memleketinde. Aylin birden çok yalnız hissetti kendini. Aylin hazırlıklarını tamamlayıp Monaco'ya uçarken sorunsuz, dırdırsız bir hafta geçireceğini düşünüyordu. İlk günler gerçekten de öyle oldu. Her gece bir davet vardı. Prens Rainer'in himayesindeki son akşam yemeği sarayda veriliyordu. Joe'yu sirk müdürlerinin bulunduğu masaya oturtmuşlardı. Ama Aylin, Prens Rainer'in bulunduğu uzun masanın ucuna oturtulmuştu. Masadakiler aralarında Fransızca konuşuyorlardı. Ben 20 yaşlarındayken Monte Carlo'ya babamla birlikte birkaç kere gelmiştik. Dünyanın en güzel yerlerini görmelisin diyerek babam bilhassa getirmişti beni buraya. Memleketinize hayran kalmıştım dedi Aylin. O zamandan beri hiç gelmediniz mi diye sordu bakan. Ne yazık ki hiç fırsat olmadı. Bunca yıl sonra nasıl buldunuz Monte Carlo'yu? Değişmiş mi? Çok değişmiş. Güzelim şehri mahvetmişsiniz. Üst üste binalar inşa edilmiş. Kasino görgüsüz Araplarla dolmuş. Haddinden fazla kalabalık var. Turizm uğruna değer miydi? Fransızlar bize biraz fazla yer verseydiler böyle olmazdı dedi bakan. Sesi buz gibiydi. İyi ki vermemişler. O yerleri de böyle yapılarla doldururdunuz herhalde dedi Aylin. Masaya bir ölüm sessizliği çöktü. Ertesi gün bir gece evvel Aylin'in masasında oturan hem saraya yakın hem de Joe'nun arkadaşı olan bir Amerikalı kahvaltıda Joe ile Aylin'in masasına geldi. Aylin büfeden bazı şeyler almaya gitmişti. Kate, karının söylediklerinden dolayı prens sana biraz kırıldı dedi. Ben de üzüldüm ama karımın sözleri beni bağlamaz Turner. Onu kontrol etmek sana düşüyor. Bunu nasıl söylersin? Prens kendi kızlarını kontrol edebiliyor mu? O sırada Aylin masaya döndü. Dünkü sözleriniz herhalde yanlış anlaşıldı Mrs. Cates dedi Turner. Eminim öyle demek istememiştiniz ama her kelimesini bilerek söyledim dedi Aylin. Başıboş yapılaşmaya izin vererek doğayı bozanlara çok kızıyorum. Ben fikrimi söyledim. Kocanızın iş ilişkileri söz konusu olduğu zaman belki fikirlerinizi söylememelisiniz madam. Kocam iş adamı ama ben doktorum dedi Aylin. Monte Carlo seyahati üstüne bomba düşmüş gibiydi. Joe bıkıp usanmadan senin yüzünden 100.000 dolarlık işimden oldum diye söyleniyordu. Aylin de alttan almak yerine üstüne üstüne gidiyordu Joe'nun. Sen paradan başka bir şey düşünmez misin? Senin için para dışında hiçbir değer yok mudur? Para senin Allah'ın olmuş. Karı koca birbirlerini yiyerek döndüler Amerika'ya. Seyahat boyunca bitmeyen dırdır evde de sürdü. Derken başka dırdırlar çıktı. Aylin havayı yumuşatmak, aralarını düzeltmek için bir aile yemeği tertipledi. Bütün çocukları davet etti. Yemeğe sadece Philip'le karısı ve Kevin katılacaklarını bildirdiler. Phoebe provası olduğu için gelemeyeceğini bildirdi. Valerie ve kocasından bir mazeret bile gelmedi. Aylin bozuldu. Terbiyeli insanlar gelemeyeceklerini bildirirler dedi Joe'ya. Sen Daryl'a hakaret ettin. Gelmemeleri çok normal dedi Joe. Ne zaman hakaret ettim ben? Ben ne kadar bahçıvansam sen de o kadar ressamsın demedin mi? Joe, o bir şakaydı ve bir yıl evveldi. Sonunda Joe'nun arabuluculuk yapmasıyla günler yeniden ayarlandı ve herkes geldi. Masa bahçeye kurulmuştu. Aylin güzel yemekler hazırlamıştı. Gün boyu açık olan havanın gece bozacağı kimsenin aklına gelmiyordu. Birdenbire gök gürlemeye başladı ve bir sağanak indi. Herkes içeri kaçıştı. Yemekleri de mutfağa taşıdılar. Şimşekler ard arda çakıyor, yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Ama hava aynı ölçüde boğucu ve sıcaktı. Gelin havuza girelim, yağmurda yüzmek çok eğlenceli olur dedi Aylin. Sen delisin dedi Joe. Bu yağmurda yüzülür mü hiç? Ben çocukken İstanbul'da hep denize girerdik yağmur yağarken. Artık büyüdün çocuk değilsin Aylin dedi Valerie. İçindeki çocuğu öldürürsen hayatın tadı kalmaz dedi Aylin. Ben gireceğim. Benimle gelmek isteyen var mı? Tayibe ve Alex biz de diye bağırıştılar. Sen giremezsin biz müsaade etmiyoruz Alex dedi Valeri. Neden? Çok tehlikeli şimşekler çakıyor. Ya bir yıldırım düşerse havuza? Bu kadar elektrikli havada dışarı çıkılmaz. Hele havuza hiç girilmez. Ablan doğru söylüyor. Bahçede çok ağaç var. Ağaç yıldırım çeker. Kömür olmak istemiyorsan sen içeride kal kızım dedi Joe. O zaman onlar da havuza girmesin dedi Alex. Aylin kafasına koyduğunu yapar dedi Phoebe. Aylin ve Tayibe mayolarını giyip bahçeye çıktılar. Havuza atladılar. Evdekiler burunlarını cama dayayıp bir süre seyrettiler. Yağmur altında çığlık çığlığa eğlenen, akrobasi numaraları yapan Aylin ve Tayibe'yi sonra mutfağa geri döndüler. "Gel şunları bir oyunu oynayalım," dedi Aylin. Havuzdan sessizce çıkıp mayolarını çıkarttılar. Mayolarını havuzun üstüne bırakıp koşa koşa içeri girdiler. Aylin'in yatak odasındaki penceresinden salonu görebiliyorlardı. Işığı söndürüp beklediler. Mutfaktakiler yavaş yavaş salona gelmeye başladılar. Yağmur bütün şiddetiyle devam ediyordu. Joe pencereye doğru yürüyüp dışarı baktı. Eliyle Phoebe'yi çağırdı. Phoebe ellerini gözlerine siper ederek havuzu görmeye çalıştı. Aylin ve Tayibe onların ne konuştuklarını duyamıyor ama yüzlerindeki ifadeyi çok rahat görebiliyorlardı. Bir anda bütün aile camın önünde birikti. Dehşetle havuzun üstündeki içi boş mayolara bakıyorlardı. Aylin ve Tayibe'nin mayolarının içinden yok oluşlarına hiçbir anlam veremiyorlardı. Alex'in gözleri korkudan yuvalarından uğramıştı. Aylin ve Tayibe yatak odasında gülmekten katılıyorlardı. "Teyze, bunlar bizim öldüğümüzü zannediyorlar herhalde. Gel üstümüze çarşafları geçirip hortlak gibi üstlerine yürüyelim," dedi Tayibe. Bu şakaya sadece Philip, Kevin ve Alex güldü. Diğerleri için iki çatlak Türk'ün deli saçmasıydı yağmurda havuza girmek. Zaten New York'a bu kadar uzakta yaşamak da deli işiydi. Onlar da bir akşam yemeği için buralara kadar geldiklerinden deli sayılırlardı. Aylin, Joe'nun ailesine karşı ne yapsa yaranamayacağını anlayınca gayret göstermekten vazgeçti. Bu aralarının daha da gerginleşmesine yol açtı. Artık evde her ikisi de köşelerine çekiliyor, Aylin kitaplarını okuyor, Joe filmlerini seyrediyor, aileyi hiç davet etmiyor, birlikte ama yalnız yaşıyorlardı. Aylin, Joe'ya tahammül gösterebilmek için içki dozunu arttırmıştı. Joe da her dakika Aylin'in içkisi üstüne bir sivri laf ediyor, karısını çileden çıkarıyordu. Birlikte çıkmaları gerektiğinde giyinip dostlarıyla birlikte oluyorlar, gülüp eğleniyorlardı. Joe içinden ne kadar kızarsa kızsın arkadaşlar arasında kolunda şık, hoş ve akıllı karısıyla gözükmekten hoşlanıyordu. Aylin de Joe'nun işinden dolayı tanıdığı insanlarla birlikte olmaktan zevk alıyordu. Zaman içinde hayatlarını biraz da olsa dengelemesini öğrendiler. Joe haftanın birkaç günü New York'ta kalmaya başladı. Böylece poker arkadaşlarına kavuşmuş oldu. Aylin de Joe'nun olmadığı akşamlar eve kendi arkadaşlarını davet ediyor ya da Kurt'la tiyatroya gidiyordu. Hafta sonları Bedford'da buluşup dostlarına yemekler, piknikler düzenliyorlardı. Devamlı birbirlerinin ayağının altında dolaşmamak her ikisine de iyi gelmiş gibiydi. Aralarını düzelttikten sonra Karayipler'e bir seyahat yaptılar. Monaco gezisiyle ölçüldüğünde çok başarılı bir yolculuk sayılabilirdi. New York'a döndükten kısa bir sonra Tony ödüllerinin dağıtıldığı geceye katıldılar. Masalarında meşhur dedikodu yazarı Cindy Adams, Anthony Quinn ve karısı, New York Belediye Başkanı ile karısı da vardı. Aylin dans etmeyi çok sevdiği için pistten inmiyor, rumbadan sambaya, orkestra ne çalarsa tepinip duruyordu. Bir ara Charleston çalmaya başlayınca kendini tanımadığı bir genç grubun ortasında buldu. Uzun zamandır eğlenmediği kadar eğleniyordu. Birden kolundan hızla biri çekti. İteleyip dans etmeye devam etti. Bu kez daha şiddetle çekildi. Az daha düşüyordu. Dönüp baktı. Suratı karmakarışık olmuş Joe'yu gördü. "Gel sen de benimle Charleston yap," diye bağırdı. "Çabuk masana dön. Kendini rezil ediyorsun," dedi kocası. "Ben sadece dans ediyorum. Niye rezil olayım? Belediye başkanının masasında oturuyorsun. Şu dans yaşına yakışıyor mu? Belediye başkanıyla aynı masada oturduğum için Kuğu Gölü Balesi mi yapayım?" "Hiçbir şey yapmasan olmaz mı? Sadece yerinde otur. Masaya gidince herkese soracağım. Bakalım onlar da senin gibi mi düşünüyor," dedi Aylin. Joe onu sürükleye sürükleye başka bir masaya götürüp oturttu. "Bekle beni burada, hemen geliyorum," dedi. Birazdan elinde Aylin'in çantası ve şalıyla çıka geldi. "Haydi yürü," dedi, "gidiyoruz." Arabada "sen aklını mı kaçırdın Joe?" diye sordu. Gerçekten ne olduğunu anlayamamıştı Aylin.